45 dakika kadar, en fazla 50 dakika kadar bir sunum yapıp ondan sonra soru cevap kısmına inşallah geçmeyi planlıyorum. Burada konunun ismini İslam filozofları, İslam düşüncesinin neresindedir diyerek özellikle belirledik. Çünkü Türkiye'de ve İslam düşüncesinin seyri içerisinde birazdan bahsedeceğim. İslam felsefesi ne anlama geliyor? Ya da felsefe ne anlama geliyor aslında? Biraz sıkıntılarımız var bu konuda. Anlamak istemiyoruz ya da anlamaya çalışmıyoruz. Onun yerini kısaca kendim bazı notlar aldım. Hepsini belki size açıklama imkanı bulamayabilirim ama temel bazı şeyleri sizinle paylaşacağım. Çünkü yoksa konu çok geniş bir konu. Koca bir İslam düşüncesinin içerisinde bir sürekliliği açıklamaya çalışacağım size. Hepinizin bildiği gibi Peygamberimizin vefatını müteakip İslami ilimler yavaş yavaş doğmaya başladı. Yani esas olay neydi ilk başta? Kur'an-ı Kerim'in yorumlanmasıydı. Bu yorumlanma sırasında herkes ellerindeki metnin, ki henüz daha 4 halife döneminde bu yazılı metin ortaya çıktı, çoğunun elinde sayfalar vardı ya da hıfzlarında, ezberlerinde vardı. Ellerindeki metni anlamaya çalıştılar. Buradaki anlamada iki yöntem vardı, ana iki yöntem. Birisi metnin zahiri, yani açık anlamı ne ifade ediyor? Literal, Arapça o kelime ne ifade ediyor? Onunla anlamak istediler. Bunlar çoğunluktaydı ilk başta. Allah'ın eli var. Tamam, şüphesiz Allah soyut bir varlık ama bu el de Kur'an'da el dendiğine göre bizim anlamadığımız bir mahiyette bir eldir. Yoksa bildiğimiz insan eliyle kastetmiyorlardı ama yine de el diye anlıyorlardı. Ama bunun mahiyetini bilmiyoruz diyorlardı. Biz bunlara selefiye-i hassa diyoruz. Selefilikle karıştırmayın. Bunlar genelde ehli eser diye de anılır. Yani bunlar nakilciler ya da literal okuyucular. Sadece işin görüntüdeki ibarelerinden, kelimelerin ilk anlamlarından yola çıkarak anlayıcılardı. Bunlara ilk itirazlar bunların karşısına çıkan gruptan geldi. Dediler ki siz yanlış anlıyorsunuz. Bu anlama çok doğru bir anlama değil. Allah'ın eli, yüzü, işte arşı ve benzeri birçok kelime var Kur'an'da. Kaderle ilgili birçok mesele var. Birçok başka ayetler var. Eğer bunları da böyle anlarsanız işin içinden çıkamazsınız dediler. Ve yavaş yavaş tevil dediğimiz yönteme doğru gittiler. Tevil ne demek? Allah'ın eli mesela kudretidir dediler. Allah'ın elinden maksat orada aslında Allah'ın eli sizin elinizin üstündedir demek. Allah'ın kudreti hepinizin gücünün üstündedir. O büyük bir güçtür, metafizik bir güçtür demek. Bu dediğim gibi ilk başta literal okuyuculara karşı bir tepki olarak çıktı. Bunlar içerisinde çok özet olarak geçiyorum. Mutezile, Maturidi, ilk Mutezile, aslında o zamanlar böyle gruplaşmalar da yok. Gaylanettin Meşki, Cehm bin Safvan gibi daha pek çok isim anabiliriz. Bunlar sonradan gruplaşmaya başladılar. Kimileri akılcı diye anıldı, Mutezile ve Maturidiler gibi. Kimisi Mutezile'den kopan Eşariler gibi nispeten daha az akılcı ve diğer grup da zaten o karşılarındaki literal okuyucular da devam etti. Güçlerini aynen devam etti. Tam bu sırada Ebu Hanife 750'li 60'lı yıllarda bilemediniz vefat eden, düşünün Peygamberimizin vefatından çok kısa bir süre sonra Ebu Hanife çıktı. Bu literal okuyuculara karşı gelebilecek çok önemli prensipler getirdi. Nedir o? Maslahat prensibi. Yani dini metni günlük hayatımıza en önemli yönlerden birisi şu, nasıl uygulayacağız? Onu uygularken eğer motamot anlarsanız yanlış uygularsınız. Burada adalet prensibi, maslahat prensibi, yani kamu yararı dediğimiz prensibi uygularsak daha iyi olur dedi. Fakat ilk büyük tepki ona İmam Şafii'den geldi ve dini bozmakla suçlandı. Dini tamamen yeni bir din icat etmekte hatta suçlandı. Onun için bugünkü bilhassa mensubu olduğum Ankara ilahiyata yönelik suçlamalarla Ebu Hanife'ye yönelik suçlamalar arasında hiçbir fark yok. Ebu Hanife bilimsel bir yöntemle, akılcı bir yöntemle dini anlamaya çalıştı. Hatta dini cevapların ikincisinde bunu yazdım. Ebu Hanife buradan yola çıkarak dinin tamamen akılla anlaşılması gerektiğinin ifadesi olan aslında, sonradan Hanefilik de bunu maalesef unuttu, Kur'an'ın anlamının esas Kur'an olduğunu zahir anlamının yani harflerinin ve kelime anlamlarının gerçek manada bize ait olduğunu, bakın dikkat edin, bize ait olduğunu, çünkü Arapça bizim uydurduğumuz bir dil, Türkçe bizim uydurduğumuz, insanın üretimi olan bir dil. Allah da bize o dille hitap ediyor. Dolayısıyla Kur'an dediğimizde gerçek anlamda biz manasını kastediyoruz. Dolayısıyla Kur'an'ın o manasını ifade eden her şey Kur'an'dandır. Yani bu şu demek, en kuvvetli, buna kimsenin itirazı olamaz, en katı gelenekçinin bile, Kur'an'ın Hanefi geleneğin en kuvvetli rivayetlerinde geçen bir rivayete göre, bir Hristiyan, bir Yahudi, Müslüman olduğu vakit ezberinde hiçbir Kur'an-ı Kerim ifadesi yoksa, mesela kendi Tevrat ve İncil'inden, bakın yanlış anlamayın, Kur'an'la aynı manaya gelecek Allah'ı yücelten ifadeleri okuyabilir ve bu namazı kabuldür diye hükümler verildi mesela. Başka dillerde de okumanın caiz olduğu, uygun olduğu. Niye? Çünkü anlam Kur'an'dır orada zaten. Ebu Hanife'nin maalesef bu usul, aslında bu Ebu Hanife'nin bu usulü unutuldu. Hatta şöyle bir saçmalık geliştirildi yıllar sonra, biraz o literal okuyucuların tesiriyle İslam düşüncesi, birazdan bahsedeceğim, değişecek. Ebu Hanife bunu, Ebu Hanefilik bunu unutturdu. Ebu Hanife bu fetvadan döndü denildi. Halbuki fetvadan dönülür ama usulden dönülmez. Usul bambaşka bir şeydi. Yani dayandırdığınız ana ilkeler, sistemin, o asla değişmedi. Sonraki bazı Hanefilerde de bunu görüyoruz. Başta İmam Kasani olmak üzere, Maturidi'de de kısmen bunu görüyoruz. Bunu bir parantez arası olarak aktardım. Sonraki yıllarda Ebu Hanife'den sonra İmam Maturidi bunu biraz daha geliştirdi. Daha dengeli bir şekilde geliştirdi. Mutezile biraz tepki gördü. Mutezile akılcıydı ama Mutezile de nihayetinde zaman zaman literal okuyordu. Aslında bu literal okuma meselesi sadece biraz önce söylediğim ilk çıkan katı literal okuma taraftarlarına ait bir tutum değildi. Mesela belki Yasin kızacak bana ama kelamcılar genel olarak kelami gelenek, batıda da öyledir, teoloji geleneği önümüzdeki Kur'an metnine dayandığı için literal okumak zorunda bazı metinleri. Mesela birazdan söz edeceğim, filozofların temel bazı görüşleri, ki bana göre oldukça haklı ve makul görüşler, dirilişin nasıl olacağı meselesiyle ilgili görüşleri sırf Kur'an'daki ibarelerden dolayı reddedildi. Halbuki akılcı bazı kelamcılar, mesela Seyyid Şerif Cürcani olsun, Şeyhülislam İbni Kemal olsun, aynen şu ifadeleri kullandılar. Aslında filozofların bu dediği daha makul ama ne var ki nas var bu konuda. Yani Kur'an metni maalesef sizin derilerinizi de dirilteceğiz diyor. Halbuki bunu yine tevil edebilirsiniz. İşte İslam geleneği, İslam düşüncesi geleneği literal okuyuculara karşı akılcı bir tevil, akılcı bir yorumla gelişmeye başladı ve kelam ilmini doğurdu. Ama kelamda Mutezile, Maturidilik çok güzel akılcı yorumlar yaptılar ama zamanla bunlar dış etkilere maruz kaldılar mecburen. Aristo okudular, Platon okudular, kelamcılar da. Ve dönüşüm biraz daha arttı. Nasıl arttı? Eskiden diyelim ki Kur'an-ı Kerim'in 6000 küsur ayetinden 300'ünü yorumluyorlarsa, sadece misal için söylüyorum o rakamı, artık 500'ünü, 1000'ini yorumlamaya başladılar. Artık karşı tarafta literal okuyucuların safındaki adam sayısı da artmaya başladı otomatik olarak. Niye? Siz Kur'an'ı bütünüyle tevil etmeye başladınız artık diye. İşte niye aslında bu tevil ihtiyacı vardı? Çünkü diğer kültürlerle olan ilişkiler, ilmin artması, Yunan felsefesinin tercüme edilmesi, ki bunda da en önemli katkıyı Mutezile sağladı. Mutezili bir takım halifeler, Emevi halifeleri, Abbasi halifeleri ne yaptılar? Yunan eserlerinin tamamını tercüme ettirdiler. Fakat burada dikkatinizi çekeceğim bir şey var. Yanlış anlaşılan. Türkiye'de Mutezile, Maturidik, Eş'erilik diye bilinen 3 ana ekolün geçmişte, bugün Mutezile'nin takipçileri yok diye bilinir. Mutezile bu tercüme hareketinin öncüsü olsa bile tercüme hareketi sonrası çıkan İslam düşüncesini reddetti. Yani bu ne demek? İslam felsefe geleneğine karşı çıktı aslında. Halbuki temel bazı noktalarda aynı düşünüyorlardı. O kitapların tercümesini de onlar istediler ama Kindi, Farabi ve İbn Sina ile başlayan süreç artık tamamen bir sıçrama oluşturdu İslam düşüncesinde. Burası bakın çok önemli. İslam filozoflarının ortaya çıkışına kadar elimizdeki metne İşte önce 300, sonra 500, sonra 1000 ayetin tevili, birçok ayetin de tevil edilmeden olduğu gibi anlaşılması diye bakılırken, artık İslam felsefesi ya da İslam filozofları Kur'an'ın bütünüyle metaforik bir kitap olduğunu, bunun bize ait bir dille ifade edildiğini, yani insan üretimi bir dille ifade edildiğini, özellikle bu konuda Farabi'nin çabaları çok büyüktür. Mananın lafza önceliğini, bakın burası çok önemli. Mananın lafza önce, bu Ebu Hanife'nin yaklaşımıdır aslında. Çünkü Farabi de kendisi Hanefi fakihidir aynı zamanda. 6 ay kadılık yapmıştır. Mananın lafza önceliğini savundu ve buradan aslında Farabi şunu demek istedi. Din dili dediğimiz dil nihayetinde insan üretimi bir dildir. Bu dilin anlaşılması için o güne kadar kelami geleneğin, teolojik geleneğin, tefsir, hadis, fıkıh gibi geleneklerin daha çok Arap gramerinden, nahiv ve semantikten, gramerden yola çıkarak ayeti anlamaya çalışmaları ve hüküm vermeye çalışmaları. Mesela sizin güncel olarak bildiğiniz kadının dövülmesi hadisesinden tutun da daha pek çok ayetin kelime manası, kelime köküne inilerek anlaşılmasının karşısına Farabi ilk kez dedik hayır. Dil esas olarak burada, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, dil ve mantık İslami ilimlerin temelidir aslında. Eğer mantık dilini bütün dillerin önüne geçirmezseniz asla anlayamazsınız bu metni dedi. Mantık dili bütün dillerin ötesinde üst bir dildir dedi. Ve mantığı Aristo'dan sonra yeni bir mecraya aslında koydu. Farabi'nin hocaları arasında Yunan, Hintli veya Süryani, Hristiyan hocalar da vardı. O zaman Türkistan'da çok ciddi medreseler vardı. Farabi 40 yaşında, 41 ya da 42 yaşında hatta Bağdat'a geldiğinde zaten mantık üstadıydı. Hatta Bağdat'ta mantık dersi veriyordu kendisi. Kendisi de belli tanıdığı hocalardan ders alıyordu. Dolayısıyla Farabi'nin açtığı bu yol, ilk başta belki kindi birazcık bu konuda mürekkep sarf etti ama esas Farabi ile sistematik bir İslam felsefesinin kapısı açıldı. Bu İslam felsefesi geleneği artık dini metinlere tamamen evrensel hakikat arayışı perspektifinden bakmaya başladı. Dolayısıyla bu kez dini metinlerdeki o semantik, gramer ve benzeri yerine daha üst bir yorum mantığı geliştirildi. Buna ben örnekler vereceğim size. Bu dönüşüm nasıl sağlandı? Özellikle bilhassa zihin dönüşümü var çünkü burada bambaşka bir mantık ortaya çıkarıldı. Zaten en büyük itiraz kısa sürede hemen iki asır içerisinde kimden geldi? İmam Gazali'den geldi. Ondan önce aslında biz genelde İmam Gazali'yi biliriz ama Gazali'den önce çok fazla Mutezili alimin felsefe reddiyesi vardır. Gazali'ninki zirvedir. Gazali'nin çok tanınmış olması Selçuklu geleneğinin, yani Selçuklu gücünün arkasına alınmasından dolayıdır. Büyük bir devlet gücüdür. Gazali'ye destek verilmiştir. Özellikle batınilerle mücadele noktasında Selçuklu kendisi akılcı Maturidi geleneğine dayansa bile, hatta Alparslan'dan önceki Tuğrul Bey Mutezili bir veziri özellikle başa getirse bile Alparslan'dan itibaren Mutezile geleneğinin yerini Eşari gelenek almıştır Nizamül Mülk'le beraber ve ilk kez Anadolu'nun tamamında, Türkistan'ın tamamında Nizamiye medreseleri kurulmuştur. Nizamiye medreselerinden önce de İslam dünyasında İbn Sina'ları, Farabi'leri yetiştiren, Harezmi'leri yetiştiren, Biruni'leri yetiştiren çok büyük medreseler vardır. Bunlarda bildiğiniz modern bilimler, fizik, kimya, astronomi, tıp, matematik hepsi okutuluyordu. Dini ilimler de okutuluyordu. Fakat Nizamiyelerde bunların hiçbirisi okutulmadığı gibi ideolojik bir medrese hüviyetinde okutulmaya başlandı. Ve dolayısıyla da adeta Selçuklu dönemin siyasi sorunlarının üstesinden gelebilmek için haklı olarak, ben burada Selçuklu'yu %100 yanlıştır demiyorum, bakın dikkat edin, bir kavga var. Öyle bir kavga ki Maliki Hanefi'yi öldürüyor, Hanefi Hanbeli'yi öldürüyor, Hanbeli Hanefi'yi öldürüyor. Böyle bir ortam. Sadece Şii-Sünni kavgası, hep biz Batiniler kavgası biliriz. Hayır. Anadolu'da Erzurumlu olan var mı içinizde bilmiyorum. Bazı illerde övünürüz bir de. Neyle övünüyorsak bilmiyorum. Camiye gittiğinizde 4 tane mihrabı överek bahsederler. Burada efendim 4 mezhebe göre namaz kılınır arkadaşlar. Müslümanlık neyinize yetmiyor da 4 mezhebe göre namaz kılıyorsunuz? Yani bunun neyi övünülecek bir şey? Ya ben camiye girdiğimde imamın hangi mezhepten olduğuna bakmam ki. Şii de olsa kılarım, Sünni de olsa kılarım. Sadece ha o anda Şii'nin nasıl kılacağını belki bilmediğinden şaşırırım. Allah kabul eder, merak etmeyin. Namaz öyle bir ibadettir. Şüpheyle namaz olmaz zaten. Fakat ilginçtir. O Selçuklu işte bu kavgayı bitirebilmek için ne yaptı? Gazali'yi, hocası İmam Cüveyni'yi, Fahrettin Razi'yi şehir şehir gezdirerek propaganda yaptırdı. Bakın Razi çok büyük alim. Ama propagandisttir tamamen. Çok büyük, aslında felsefeci olabilecek bir isimdir. Felsefi çok ciddi görüşleri vardır. Ama ana fikri, şimdi bahsedeceğim, dönüşümün sağlandığı ana fikri asla savunamazlar hiçbirisi. Mesela ben Gazali hakkında biraz eleştirili bir takım ifadeler kullandığımda bizim fakültedeki mantık hocaları bile veya piyasadaki hocaların bir kısmı bile hocam Gazali dediğiniz adam mantık ilminde en güzel kitabı yazmıştır derler. Mantık ilmini İslam düşüncesinde en çok okutulmasını sağlayan adamdır gerçekten de. Miyarül İlim kitabı Gazali'nin çok güzel bir mantık kitabıdır ama şu bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Siz dünyanın en iyi matematikçisi, kimyacısı, astronom olabilirsiniz. Ama diyelim ki din anlayışınız katı, fanatik, taassuba dayalı bir din anlayışıysa, mesela size bir tane örnek vereyim. Bizim fakültemize dünyaca meşhur, zamanla ilgili de belki şu ana kadar yazılmış en iyi kitabı yazan Craig geldi, meşhur. Craig'i hepiniz biliriz, Amerika'daki meşhur son dönem Big Bang felsefesiyle zamanı uyuşturmaya çalışan bir kişi. Şimdi bu adam aslında bir yönüyle bilim adamı. Bunda bir şüphe yok. Ama bu adam tipik bir Hristiyan teoloji görüşünü savunuyor. Yani bu neye inanıyor? Diyor ki Hristiyanlıkta din anlayışına göre, ki İslam'da da öyledir, Tanrı evreni yoktan yaratmıştır. Bakın dikkat edin. Esas kriz burada başlıyor. Nasıl bir tanrı ve nasıl bir yaratma? Yoktan yaratmıştır. Ve bunu da Big Bang ile ispatlamaya çalışıyor. Fakat fakültemize geldiğinde oldukça kalabalık bir dinleyici grubuna konuştu. Orada Mehmet Bayraktar Hoca çok güzel bir soru sordu. Hocanın sorusu tamamen Farabici ve İbn Sina'cı çizgide bir soruydu. Ona cevap vermek istemedi ve aynen şunu dedi. Dedi ki burası vahyedilmiş teoloji alanı, ben burada yorum yapamam. Bakın Hristiyan geleneğinde kelam yaparsınız, belli bir sürede Akinas geleneğine mensupsanız özellikle akılcı yorum da yaparsınız. Akılla ilmin çatışmadığını da hatta kısmen iddia edersiniz ama çatışırsa dini tercih edersiniz. Hristiyan geleneği bu kadardır. Buraya kadar gider. İslam'da ise tam tersidir. Akılla bilim çatışmaz çünkü ikisi aynısıdır yani temelde. Çatışmadığı gibi, çatışır gibi gözükürse orada asla nakle değil, nassa değil, ayet de olsa neye inanırsınız? Apaçık şu suysa sudur. Bunu artık Kur'an böyle demiyor diye bir şey söyleyemezsiniz. Bu çok nettir İslam geleneğinde. Hatta bu bazı Hanefi, Maturidi alimler, kelamcı bile olsa onlar tarafından bile söylenir. Felsefeciler ise bunu daha üst bir dille söylerler. Şimdi burada ana dönüşüm noktası, yani Mutezile hem bu geleneği, akılcı geleneği, Maturidi hem bu noktada bu akılcı geleneği savundu da neden bir üst perdede İslam felsefesi geleneği çıktı ki bugün artık yavaş yavaş dünyada da İslam dünyasında da bazı hocalar İslam düşüncesinin bir ilerleme süreci gerçekleştirdiğini ve bu ilerleme sürecinde Farabi'nin de İbn Sina'nın da ifade ettiği gibi kelamdan sonraki sürecin İslam felsefesi süreci olduğunu, yani buradaki kasıt İslam filozoflarını öne çıkartmaktan ziyade mantıksal ve bilimsel bakış açısının en üst noktada hakikati temel alan bir anlayış olduğunu ortaya koymaları bakımından İslam filozoflarının zirveyi teşkil ettiğini, yani son noktayı teşkil ettiğini söylerler. Zaten İslam felsefesi okumaları yaparsanız şunu görürsünüz. Mesela bir Yunan felsefesi okuması yapsanız, İlk çağ felsefesi tarihi okusanız, Thales, işte efendim Aristo, Platon, bir başkası, Anaksimenes ve Sokrat ve benzerlerinin bazen birbirlerine yakın görüşler iddia ettiğini görürsünüz ama bazen de tamamen zıt görüşler. Mesela sofistlere baktığınızda tamamen hakikatin olmadığını iddia eden bir grup karşınıza çıkar. Aristo, Platon, Sokrat gibi büyük düşünürler sofistlerle mücadele eder hakikatin varlığını savunmak için. İslam felsefesine baktığınızda ise şunu görürsünüz. Tek bir aynı anlamda söylüyorum. Tek bir derken tabii ki detaylarında farklılaşabilir. Özsel olarak aynı manada bir tanrı anlayışı, bununla beraber at başı giden bir yaratma anlayışı, şimdi o kavramları vereceğim kısaca, ve yine bununla beraber giden bir bilim anlayışı ve din anlayışı. Bunların hepsini topladığınızda karşınıza tamamen yeni bir zihniyet geleneği ortaya çıkıyor. Bu zihniyet artık Farabi'nin dediği gibi kelamın bittiği yerde felsefe başlıyor. Onun için biz İslam felsefesi geleneğini dinle felsefenin uzlaştırılması gibi anlamaya çalışıyoruz ama aslında öyle değil. Dinle felsefe ayrı değil ki uzlaşsın zaten. Mesela Ahmet Arslan'ın piyasada ya da Dücane Cündoğlu'nun söylediği bir takım şeyler var. İşte din hayale dayanır, felsefe akla dayanır. Tamam, kısmen doğru bunlar ama nasıl anlamda doğru? Diyelim ki entelektüel anlamda felsefeyi hakikat aracılığı diye savunuyorsanız aslında dinin de entelektüel anlamda anladığı budur. Ama halk yığınları da o dine inanarak kurtulacağı için halk bazında baktığınızda halk tahayyülden hareket eder. Ama bu halkın çoğunluğunun tahayyülden hareket etmesi dinin gerçekte bu olduğu anlamına gelmez. Onun için ilk filozoflardan itibaren mesela Kindi, Farabi, İbn Sina, öbür tarafta Endülüs'te Kindi ile aynı çağda Farabi'den önce İbn Meserre aynen şöyle der. Üç tane vahiy vardır. Vahiy olmayan bir şey yoktur zaten. Birisi akıldır, birisi evrendir, bütün evren, sadece dünya değil. Diğeri de kitaptır. Bunlar içerisinde en sınırlı olanı kitaptır. Belli bir dönemde, belli bir süre içerisinde, belli bir topluma gelir, belli bir dilde gelir. Halbuki şu evrenin dili yoktur bakın. Bu evrenin dili bilimdir işte. Bunu okuduğunuzda yine vahiy okumuş oluyorsunuz aslında. Ve hakikate ulaşmış oluyorsunuz. Ha, ulaşamayabilirsiniz. Bu gayet doğal. Herkes ulaşacak diye bir şey yok. Evrensel demem şu manada değil. Evrensel olarak şu su mudur? Sudur ama içinizden birileri yok. Kesinlikle su değildir diye inat edebilir ama bu suyun suluğunu değiştirmez. Galileo'nun dediği gibi dünya ben dönmüyor desem de dönüyor. Yani nesnel olarak bir şey olmasa biz bilim üretemeyiz zaten. Dolayısıyla filozoflar kendilerine kadar gelen kelamcıların tanrı algısını değiştirdiler. Ne diyordu tanrıya kelamcılar? Maturidi'de dahil bakın. Tanrı faili muhtardır. Yani dilediğini yapan bir varlıktır. Dilediğini yapan bakın. O zaman otomatik olarak neyi söylüyorsunuz? Dilediğini yapan bir tanrı olunca tanrı aynen insan gibi bakın. Ben şu çayı içebilirim de içmeyebilirim de. Peki siz bunu Tanrı'ya atfedebilir misiniz? Tanrı için seçme diye bir şey ortaya koyabilir misiniz? Ama kelamcı şöyle diyor. Tanrı dünyanın, evrenin varlığını yokluğuna tercih etti. Yani burada faili muhtarlık demek şu. Tanrı'ya bir seçme iradesi verdiniz ve bu seçmeyi de yokluğa karşı varlığı seçmekle söylediniz. Aslında filozoflardan önce buna en çok yaklaşan adam tek bir kişi var. Bakın tek bir kişi. Devamı da yok şu ana kadar bildiğim kadarıyla. Maturidi. Devamı şöyle yok. Devamında Maturidiler bu görüşü savunsalar bile tamamen sulandırıp savunuyorlar. Maturidi diyor ki ey kelamcılar diyor siz Tanrı'yı ezeli yaratıcı dediniz değil mi diyor. Tanrı ezeli yaratıcı. Her şeyi biliyor mu? Biliyor. Peki diyor nasıl bir anda yoktan bir şey yarattı diyebiliyorsunuz? O zaman size göre Tanrı bir kuvvet diyor. Yani Tanrı potansiyel bir güç, can istediği zaman yaratıyor. Yok böyle bir şey diyor. Tanrı varsa yaratıyordur. Ama Maturidi devamını asla getirmedi. Bunun devamını kim getirdi? İşte filozoflar. Dediler ki, yoktan yaratma dediğimiz anlayışı biraz değiştirelim. Tanrı haşa bir maddeden mi yarattı? Hayır, o da yok. Çünkü o zaman madde de Tanrı ile birlikte ezeli olur. Ama şu var, Tanrı bizim bütün şu anda burada olan insanların ve evrende olan, bugüne kadar olanların da dahil olmak üzere, kıyamete kadar olacakların da dahil olmak üzere, hepsinin bilgisine sahip değil mi? Sahip. Peki bizim torunlarımızın torunlarının bilgisine sahipse, şimdi Tanrı onları yaratmadı mı diyeceğiz? Yani otomatik olarak burada bir sorun gündeme geliyor, zaman kavramı. Filozof onu da çözüyor. Diyor ki, en azından kafasında bunu çözmeye çalışıyor. Diyor ki, Tanrı faili muhtar değildir, tercihte bulunmaz. O zorunlu bir varlıktır. Tanrı varsa evren vardır. Dolayısıyla evren Tanrı'yla varlıksal olarak değil, zamansal olarak eşittir. Bakın, zamansal olarak. Niye? Tanrı'nın bilgisini kendinden ayırt edemezsiniz. Onun için Maturidi tekvin dediğimiz yaratma sıfatını Tanrı'ya ezeli veriyor. Bakın, oradan hareket ediyorlar. Çünkü mantıksal olan bu. Bizden önce bunu ilk kez ortaya atan kim peki? Plotinus. Platon'da da var ama Platon'unki daha bambaşka. Plotinus da biraz kendisi pagan olsa bile patristik, Yahudi patristik Hristiyan felsefesinin etkisiyle biraz sudur felsefesi dediğimiz yeni bir yaratma felsefesi geliştiriyor. Hem Aristo'yu kullanıyor, hem Platon'u kullanıyor. Fakat orada çözemediği noktalar var. Niye? Tanrı'yı Aristo'daki gibi kendisi hareket etmiyor. Çünkü hareket etse Tanrı eksik olacak. Hareket etmeyen bir varlık bir olarak gördüğü için biri evrene dahil edemiyor. Bizim filozoflar nasıl dahil edecek bunu sudurla? Nedensellik anlayışıyla. Bizim filozoflar diyecek ki, evrendeki bütün nedensellikler aslında Tanrı'nın yeryüzündeki bir başka yansıma vesilesidir. Bunu da meleklikle açıkladılar. Yani meleklik eşittir nedensellik. Ayrıca öyle Tanrı'nın şahsi olarak melekleri yok. Tümel anlamda bir meleklik anlayışı var. Tabiat düzeni anlamında, ki bu görüş sonradan tasavvufa da yansıyacak. Mesela İbn Arabi'nin görüşlerinde bunu çok net bir şekilde göreceksiniz ama kelamda asla bunu göremezsiniz. Niye? Kelamda nedensellik yerine, mesela kelamcılar, hocalarımız da biliyorlar, siz de belki okuyorsunuz. Çok meşhur atomculukla ilgili bugün görüşler tartışılıyor. İşte kelamcılar da bunlarla ilgileniyor. Ama bakın, şunu unutuyoruz biz. Herkes bilimle uğraşıyor. Siz de uğraşıyorsunuz. Ben sosyal bilimciyim, fen bilimci değilim ama lisede gördüğümüz fen bilim bir temel nosyonumuz var değil mi fen bilimleriyle ilgili? İşte yağmurun nasıl yağdığını biliyoruz. Karın nasıl yağdığını biliyoruz. Suyun ne olduğunu biliyoruz. Az çok kimya okuduk, fizik okuduk. Ama bir fen bilimcinin zihniyetine hala tam sahip değiliz. Biz hala böyle uçmalar, kaçmalarla ilgileniyoruz. Böyle değişik şeylerden peşinde koşuyoruz. İşte İslam filozofları, kelamcıların adet teorisi dedikleri, yani evrende bir nedensellik değil de bizim öyle gördüğümüz, biz nedensellik gibi görüyoruz. Tamamen inkar etmiyorlar aslında ama temelini inkar ediyorlar. Yani diyorlar ki Tanrı'dır, istediğini yapar. Şu anda ben bu bardağı atıyorum, yer çekimi kanuna göre bu düşer ama Tanrı isterse düşer bu aslında. Nedensellikten dolayı düşmüyor. Bu da otomatik olarak neyi gündeme getiriyor? Bir kısım kelamcılar da bunu ileride kabul edecek. Eşyanın kendisinde o özellik var mı yok? Mesela ateşin yakıcılığı kendine mi ait? Pamuğun yanıcılığı kendine mi ait? Kelamcılar bunu kabul etmiyorlar. Dediğim gibi bunlar hepsi birbirine bağlı. Filozoflar ise nereden hareket ediyorlar? Diyorlar ki hayır. Nedensellik dediğimiz şey bilimsel yaklaşımdır. Burada biraz Aristocular ama Aristo'yu da aşıyorlar belli noktalarda. Çünkü sezgisel bilgiyi de inkar etmiyorlar. Sezgisel bilgi dediğimiz bir bilgi de var. Yani biz mesela şunu keşfediyoruz. Bu tarz bir şeyi, kayadan cam yapma işlemini keşfediyoruz. Bu da bir yönüyle aslında evreni okurken vahyin bize yansıması. Olaya çok daha metafizik bir boyutuyla bakıyorlar. Yani bir bilim adamı evrendeki bir şeyi keşfediyorsa yine vahiyle keşfediyor aslında. Ama bu vahiy artık peygamberi vahiy değil de evrensel bir vahiy. Yani evrenin size bir takım aydınlanma yaşam, ama sizin burada çabanız gerekiyor. Onu çözmeye çalışmanız gerekiyor. Burada aktif olan ne? Akıl. Akıl da Tanrı ile her an soyut bir şekilde irtibat halinde, evrende. Siz evrenle iletişime en üst düzeyde geçtiğinizde bilim diye bir şeyi ortaya atıyorsunuz. Ve bu da bir hakikat. Dolayısıyla burada artık biraz önce söylediğim felsefe ile dini uzlaştırmanıza gerek kalmıyor. Felsefe deyince zaten biz bütün bilimleri anlıyoruz o dönemde. Bugün de böyle anlamalıyız. Bütün hepsi din zaten. Onun için şu iki kavramı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Filozoflar ilk kez bunu en ciddi bir şekilde ayıran düşünürler. Dinle din birbirinden farklıdır. Din dediğimizde, yani genelde biz bunu karıştırıyoruz. Din dediğimizde bir ilahi din var. Bu nedir? Tanrı katındaki din aslında. Yani bize şu evren düzenini sunan ve mutlak hakikati ifade eden bir din. Bunun sınırı yok. Sonsuz. Çünkü Tanrı sonsuz. Bilgisi de sonsuz. Ama bunu sınırsız bir şekilde yine belli bir noktaya kadar, kıyamete kadar insan bilimi artacak. Sınırsız bir şekilde bunu yine keşfetmeye çalışan bir insan var. O keşfettiklerimize de biz din diyoruz. Esas şu anda yaşadığımız din de bu. Peygamberler de bunun için geliyor. İnsanlar da bunu üretiyor. Onun için ürettiğimiz bütün din dediğimiz her şey insani aslında. Ve insan mutluluğu için var. Bunu çok iyi anlamalıyız. Ama bütün bunlar o dinin bir parçası. Ama biz dinden ne sorumluyuz ne peygamber sorumlu. Ama o din neyi anlatıyor bize? Mesela adalet kavramını anlatıyor. Adalet değişmiyor. Ama Farabi ilk kez bakın Aristo'da da olmayan Aristo ahlak kitabı, Nikomakos etik kitabı belki yeryüzünde yazılmış en güzel kitaplardan birisi. Nesnel bir ahlakı vurguluyor. Ama orada da eksiklik var. Mesela Farabi bunu o hakikat arayışıyla kapatıyor. Şimdi ben bunu anlattığımda bazıları diyor hocam bunu Kur'an'la yaptı değil mi Farabi diyor. Diyorum ki Kur'an'ı zaten Farabi okuyor elbette Kur'an'la yaptı ama peki ben sana soruyorum Farabi'ye kadar dolu İslam alimi çıktı. Neden onlar yapamadı da Farabi yaptı diyorum. Aynı Kur'an'da varsa dolu tefsirci çıktı, dolu kelamcı, dolu fıkıhçı çıktı. Aristo da çok büyük bir filozoftu. Platon da neden kadınla erkeği ayrıştırdı, köleyi ayrıştırdı Yunan geleneği? Belli bir noktayı aşamadılar. Ha, insan aklı bazen aşamayabilir ama Farabi bunu aştı. Belki Türk olduğu için aştı. Bilmiyoruz Türklerde çünkü böyle bir ayrım yok. İlk kez Farabi dedi ki Medinetül Fazıla'da, Tahsilü Saade'de kadınla erkeğin erdemi aynıdır dedi. Biz buna insan olarak bakarız. Zaten köle de aynıdır, insandır. İnsana insan olarak bakarız dedi. Bu bakın yine o felsefi bakış açısının getirdiği bir şey. İlla dediğim gibi herkeste olmayabilir. Bir de neyi getirdi Farabi? Aynı fikirden hareketle. Mesela siz nesnel ahlakın temel ilkelerini hepiniz kabul edersiniz değil mi? Adalet, cömertlik, doğru söyleme, yalandan kaçınma, İftira. Ama bunların zamansal, mekansal ve insani boyutta nasıl gerçekleşeceğini ancak dönemin şartlarında bilirsiniz. Yoksa ahlakı tanımlamak çok kolay. Cömertlik şudur dersiniz. Ama siz nasıl cömert olacaksınız? Şu ortamda veya başka bir ortamda, başka bir zaman diliminde ve bir olay kurgusu içerisinde. Nasıl cesur olacaksınız? O olay kurgusu içerisinde sizi yiğit diye anacaklar, cesaretli diye anacaklar. İşte Farabi bunun metodunu geliştirdi. Yine felsefi anlamda. Fakat çok ilginçtir. Felsefe işte bize bu bağlamda İslam felsefesi aynı zamanda müthiş bir İslam ahlak felsefesi geleneği kazandırdı. Bakın bu bile şaşırtıcıdır arkadaşlar. Siz mesela bugün Farabi'yi okuduğunuzda, İslam ahlak felsefesi açısından Kindi'yi okuduğunuzda çok üst bir dil görürsünüz. Fakat Kur'an'ın bütünü ahlak kitabıdır bir yönüyle. Bakın dikkat edin. Peygamberimizin ahlakla ilgili o kadar çok sözü vardır ki özel kitaplar derlenmiştir. Mesela Riyazu Salihin ahlak mecmuasıdır. Hadislerden derlenmiş. 40 hadisler. Bunların çoğu ahlak hadisleridir. Ve evrensel ilkeleri belirtir. Fakat siz Farabi ve Kindi'ye kadar, hatta Farabi'ye kadar, Kindi'de bütüncül bir ahlak nazariyesi yok. Farabi'ye kadar hiç kimse ne tefsirci ne kelamcı bir ahlak sistematik çıkaramamıştır. Kur'an bütünüyle ahlak emrettiği halde. İşte bunu da sağlayan üst bir bakıştır. Yani çünkü niye? Siz hakikatin evrenselliğine inanıyorsanız, hakikatin mezhebinin, dininin ya da milletinin, kişisinin olmayacağına inanıyorsanız, hakikati nerede bulursanız alırsınız. Ama bugün mesela İslam felsefesinin itibar kaybetmiş olması, sadece bugün değil, Nizamiyelerden beri yavaş yavaş itibar kaybetti ve bitirildi. İslam dünyasının hem bilimsel olarak, Fuat Sezgin'in dediği gibi, eğer 800'de 1080 arasındaki, hatta İbn Rüşd'e kadar gidersek 1180 arasındaki yılları devam ettirebilseydik belki dünya mevcut teknolojiyle çok daha erken dönemde karşılaşacaktı. Aynen bunu söylüyor. Çünkü gidişat ona doğruydu. Ne oldu da birisi bodoslamaya girdi de bizi mahvetti? İşte bu tipik bir din algısı. Hristiyanlarda da vardı bu. Hristiyanlar bunu bizden alarak açtılar. Ne zaman? En az 300 yıl uğraşarak, 400 yıl uğraşarak. 1100'de Toledo'da tercümeye başladılar. Farabi, İbn Sina'yı. Tercüme ede Paris Üniversitesi, Oxford, Bologna ve benzeri yerlerde bir de baktınız Orta Çağ'ın sonuna doğru yeni bir aydınlanma hareketi başlamış. Hepsi bunu inkar etmiyor, söylüyorlar. Hatta mevcut çağdaş İslam felsefesi uzmanı Fransız bilim adamı, son dönemde kitapları Türkçe'ye de tercüme edildi. Aynen şu ifadeyi kullanıyor. Batı geleneğinde, bakın Batı geleneği dediği ta sıfırdan bugüne kadar. Yani bugünkü Batı'nın zihniyetini aktarıyor. Pür entelektüellik, yani pür akılcılık dediğimiz anlayış asla Batı'da yoktu. Bize bunu İslam filozofları öğretti diyor. Bakın dikkat edin. Ama Batı'da kaç tane var? Hoca onu da söylüyor. Maalesef çok az diyor. Mesela Kant'tır, Descartes'tir. Bunlarda pür akılcılık yok. Çok ilginçtir mesela. Niye? Çünkü karşıda bir Hristiyan kültür var, teoloji var. Aynı bizde olduğu gibi bir yerden sizi engelliyor. Ne zamana kadar? İşte Kant sonrası dönemde aydınlanma giderek arttıkça, o tabii ki hizmetleri çok büyük bu adamların, bilimsel olarak birçok şeyi keşfettiler. O yeni mantıkla aydınlanma iyice artınca artık din hakkında, kilise hakkında şüpheler başladı. Buna karşı mantıklı ve makul bir din anlayışı geliştiremeyince kilise, önce protestanlar ortaya çıktı ama protestanlık zannedildiği gibi bir reform hareketi falan değil. Protestanlık bildiğiniz Vahabi hareketi. Bakın aynen karşılığı tam bir Vahabi hareketi. Arınmacı bir hareket. Yoksa protestanlık öyle yok, dünyevi. Niye dünyevi oldular? Aynı Vahabiler de dünyevi. Her şeyi kullanıyorlar. Parada yüzüyorlar adeta ama elle yemek yemeyi sünnet kabul ediyorlar. Saçma sapan şeyleri sünnet kabul ediyor. Kadının araba kullanmasını daha yeni yeni izin veriyorlar. Ya bu din anlayışı mı? Değil. Protestanlık şu demek aslında. Dinin içine çok bidat karıştı. Onlara göre her şey bidat ama. Yanlış olan da bidat, doğru olan da bidat. Bunlardan arındırırsak kurtuluruz dedi ve Batı biraz, protestan ülkeler kalkındı ama herkes zannediyor ki protestanlar sayesinde kalkındı. Hayır, dinin etkisi biraz azalınca orada en azından birileri işte kapitalizmi geliştirdi veya başka şeyleri geliştirdi. Bizde ise tam tersi bir durum söz konusu. Bizde din aslında pür akılcılığı teşvik ediyor. Bunu Batılılar da görüyorlar. Diyorlar ki mesela Harvard'ın meşhur hocası, şimdi ismi aklıma gelmiyor, Ortaçağ Avrupa'sında İslam Algısı diye kitabı var meşhur. Diyor ki Müslümanların 250 yılda yaptığını, 800 ila 1080 demiştim ya biraz önce, 1180'e kadar uzatabiliriz, o dönemde yaptığını dünyada hiçbir toplum yapamadı diyor. Bu diyor bambaşka bir şey diyor. Ne Yunan reformu, ne Batı reformu, aydınlanması asla böyle bir şey başaramazdı. 250-300 yılda bilemediniz. Dünyanın bütün birimini, birikimini tercüme ettiniz, özümsediniz ve yeniden ürettiniz. Bu, hadi tercümeyi 300 yılda başarırsınız da hem tercüme, hem özümseme, hem yeniden üretme müthiş bir şey diyor adam.
Richard Sautern,
evet. Richard Sautern bunu söylüyor. Ve bunu kime bağlıyor biliyor musunuz? Kur'an'a bağlı. Bu diyor, başka bir sebeple olmasa gerek diyor. Bu diyor, olsa olsa yine Kur'an'ın onların önüne açtığı evreni inceleyin, evrenin önüne akledin, devamlı olarak emretmesiyledir diyor. Yine bir başka örnek daha vereyim. Osmanlı modernleşmesinin orta dönemi. Meşhur, hepinizin ismini duyduğu Tanzimat'ın meşhur sadrazamı Mustafa Reşit Paşa. Mustafa Reşit Paşa Avrupa hayranı ama çok özür diliyorum, salakça bir hayranlık. Tamam, Avrupa'daki modernleşmeyi Osmanlı anlıyor ama yanlış şeyleri getiriyor ülkeye. Reşit Paşa'ya Auguste Comte, pozitivizmin babasının bir mektubu var. Başka mektupları da var ama özellikle bir mektubunda söylediği çok enteresan. Diyor ki, Sayın Sadrazam diyor, bizim dinimiz gibi değil sizin dini. Sizin dininiz zaten pozitivist bir din diyor. Yani sizin dininiz herhangi bir şekilde bilime karşı çıkmaz zaten diyor. Onun için bizde bakın dikkat edin. Hep bir takım insanlar muhafazakar, sağ, İslamcı kesimden, hatta bazen sol muhafazakar kesimden insanlar Türkiye'deki düşünce tarihine kodlaştırarak anlatırlar. Mesela batıcılar derler. Kim? Celal Nuri, Abdullah Cevdet, işte Baha Tevfik. Bunlar biraz bilimselcilikten etkilendikleri için bazen bilimsel materyalizme kaydıkları olmuştur bakın. Bunda ben bilim, çünkü bilimle bazen bilimcilik yaparak buraya kayabilir. Ama hiçbirisinin İslam'la sorunu olmamıştır. Bakın onların hepsi İslam'ın böyle bir engel oluşturmadığını zaten düşünüyorlar. Dinin özünde zaten böyle bir şey olmadığının farkındalar. Ama problem şu. İslam filozofları Kur'an'ı ve sünneti bildikleri halde nasıl böyle bir zihin yeniliğine ulaşıyorlar da kelamcılar ulaşamıyor. İşte buradaki sıkıntı başta, ilk başta söylediğim literal okuma hastalığı ve nas'ı, yani nas deyince Kur'an metni, hadis metni, bunu din gibi algılama. Halbuki din makul olan şeydir. Adil olan şeydir. Bugün onun için gençliğe dini anlatırken eğer makul olanı, adil olanı anlatmazsanız, yok efendim Kur'an böyle, Kur'an hakikati bildirdiğinde en ufak bir şüphemiz yok. Fakat şunu bilelim, tarihseldir demiyorum Kur'an ama tarihsel bir bağlamda indiği için o dönemin şartlarını bugüne de getirseniz tamam o ayetleri uygulayalım ama yok artık o şartlar. O zaman siz oradaki ilkeleri açıklamak zorundasınız. Yoksa çıkar Taliban, Kur'an'da kölelik de var, cariyelik de var der. Koca koca fıkıhçılar çıkar der, Türkiye'de de diyor bunlar. Niye? Çünkü Kur'an'da ayetler var, doğru. Ama Kur'an'ı eğer siz, Kur'an sadece bunları yapın demiyor, daha gayeci bir mantıkla, makul bir mantıkla okursanız, ha, Kur'an aslında köleliği de kaldırıyor, efendim cariyeliği de kaldırıyor, efendim diğer birçok noktada aslında bize ideal olanı istiyor. Mesela ben vakfın daha önce kadınla ilgili yaptığı toplantıda da söyledim. Toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz şeyi Kur'an öne sürüyor aslında ilk başta. Ama çoğumuz böyle anlamıyoruz. Saçma sapan şeyler anlıyoruz. Kur'an diyor ki açıkça, yahu diyor siz nasıl insanlarsınız? Hem diyor kız çocuğunuz olduğunda yüzünüz kararıyor. O zamanki Arap toplumuna söylüyor bunu. Hem de Allah'ın meleklerini kızları diyorsunuz diyor. Kendi hoşlanmadığınızı diyor. Bir de bana atfediyorsunuz diyor. Millet bunu başka türlü anlıyor. Allah bile diyor kız çocuklarına bak böyle diyor diyor. Halbuki ayette buna yeriyor. Bunu eleştiriyor ayet aslında. Toplumsal cinsiyet olarak erkekle kadının insan olmak noktasında hakları aynıdır. Hiçbir farkı yoktur. Ayetler aslında, ama siz bir hukukçu olarak çıkıyorsunuz, ayetleri aynen geçmişteki manasını bugüne getiriyorsunuz. Daha faizin, ribanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Toplumsal adaletin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Dağıtıcı adaletten haberiniz yok. Toplumsal yapının farkında değilsiniz. Hukukun gelişmişliğinin farkında değilsiniz. İktisat ilmini de bilmiyorsunuz. Diyorsunuz ki efendim Allah faizi yasaklamış. Faiz ne? Tamam yasakladı. Faiz ne? Haksız kazanç. Toplumun başına tebelleş olan ve tekel yaratan bir takım şirketler. Bunlar engelli. Adalet böyle sağlanır. Ama sen benim bile para kazanmama engel olarak diyorsun ki hayır. Ben ne yapacağım o zaman? Bugünkü hayatı yaşarken bana daha adaletli bir düzeni nasıl sağlayacaksın? Sağlayamayız. İktisat dediğiniz şey evrensel bir ilimdir. İslam iktisadı diye bir saçmalık olmaz. İktisat iktisattır. Bugün Türkiye'de faiz dediğiniz şey eğer gerçek manasıyla haksız kazançsa, aslında tefeciliktir orada, haksız kazancı veya bir takım şirketlerin, bir takım firmaların, diğer küçük firmaları ve toplumu ezmesine engel olacak bir adaletli iktisat sistemi kuracaksınız. Bu kadar basit. Enflasyonla mücadele edeceksiniz. Budur, İslam bu işte. Ama siz hala yok birebir değişimlerde fazlalık haramdır. Niye haram olsun? Tohumluk buğdayla efendim unluk buğday aynı fiyata mı satılıyor? Hayır. Yağlık bilmem şeyle, herhangi bir ürünle, tarımsal ürünle piyasaya arz edilen ürün aynı fiyata mı satılıyor? Hayır. Bir kere değer farklılıkları var. Ama bu mantıkla baktığınızda almayın. Bu mantıkla baktığınızda ben size canlı bir örnek vereyim. Ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. İslam Ansiklopedisine bile madde olarak koymuştur Orhan Çeker Hoca. Türkiye'nin sayılı İslam hukuku profesörü, düşünün. Diyelim ki ben beyefendiden dedim ki ya çok sıkıntım var, 100 gram altının varsa bana ver. Tamam hocam vereyim, ne olacak diyor. Ben de diyorum ki seneye sana ödeyeceğim. 100 gram 100 gram değil mi? Türkiye'de bu bile artık kayıp da 100 gramı aldım. Kaç ayar altın? 22 ayar. Bilemediniz, en fazla 24 ayardır. Diyor ki hoca, diyelim ki borcu ödeme vaktim geldi. Bir sene sonra, ya hocam kusura bakma piyasada 22 ayar altın bulamadım ama 100 gram 20 ayar altın buldum. Siz de benimle dalga mı geçiyorsun hoca? 20 ayar veriyorsan bana o 120 gram vereceksin. Hocam ben faize giremem, kusura bakma 100 aldım, sana 100 vereceğim. Bakın hala kitaplarda bu geçiyor arkadaşlar. Altın fazlalık olduğu için oraya faize giriyor diyor. Bakın dikkat edin. Ama sizin zararınızı karşılamıyor. Diyor ki razı olacaksın. Ya ne demek razı olacağım? 20 ayar olursa tenekeliği daha fazla artar o altının. Özü nihayetinde karışım bu madde. 24 ayar demek daha saf altına doğru gidiyor. Şimdi böyle bir mantıkla siz dini çözemezsiniz. İşte felsefenin yapmaya çalıştığı şey bu. Felsefe size makul ve dünyanın her yerinde geçerli bir tanrı anlayışı. Sadece Hristiyanların kabul edeceği, sadece Müslümanların değil. Bakın bunu bazıları şeyle de karıştırıyor. Hocam o zaman Hristiyanlar da mı? Hayır, onu anlatmıyorum. Tek bir tanrının nasıl bir varlık olduğunu, bunun sıfatlarının nasıl olduğunu, bunun iradeli bir varlık olduğunu ama bu iradenin bizim irademiz gibi olmadığını, yani insan biçimci bir tanrı algısının yanlış olduğunu ve buradan hareketle de din algımızın makul, bu dünyaya ait bir din algısı olması gerektiğini savunmak zorundayız. Yoksa, bakın açık söylüyorum, batıdaki şeyi takip edin, süreci, 1600, 1700, 1800, 1900, 1800'lerin sonunda Hristiyanlık tamamen, biz protestanlığı zannederiz, gerçek reform Katolik'te olmuştur, Katoliklik'te olmuştur. Çünkü çaresiz kaldılar, daha önce küfürle suçladıkları adamları aziz ilan ettiler ve 1800'lerin sonunda yeni bir kateşizm ortaya koydular, yeni bir ilmihal. Fakat o bile çare değildi. O bile gençler tarafından reddedildi. Çünkü kilise hala evrim teorisine karşı, başka şeylere karşı, bakın bize ne kadar benziyor. Biz de evrim teorisini kitaplardan çıkartıyoruz. Her şeye karşı. O zaman ne olacak? Yeni yetişen nesil bilimle yetişiyor. Bilimsel mantığı okullarda öğreniyor ve karşınıza acayip bir din anlayışı çıkıyor. O zaman bir tarafta get dolaşmış tamamen katı bir din anlayışı, diğer tarafta dine inanıyor. Dine inanıyor ama nasıl bir tanrıya inanacağını, nasıl bir dine inanacağını bilmiyor. Manevi olarak millet onlara deist diyorlar ama ben onlara tam olarak deist demiyorum çünkü deizmin bir karşılığı yok. Nedir bunlar? Arayışta olan gençler, arayışta olan insanlar. İşte bunları Kur'an'a yönelttiğimizde ama Kur'an'ı da makul bir şekilde yorumlayarak onları Kur'an'a yönelttiğimizde onlar emin olun çok daha iyi anlayacaklardır bunu. Bu açıdan bizim gelenekle birlikte İslam düşüncesinin seyrini mantıklı bir şekilde eğer okuyabilseydik, İslam filozoflarının ne yapmak istediğini anlayabilseydik, Gazali'nin o eleştirilerine, küfürle suçlamalarına kanmasaydık, şimdiye neler yapardık neler. Bir örnekle bitireceğim. İstanbullu olanlar bilmiyorum hiç böyle bir olay duydular mı? Birçok olay var da ben size daha enteresan bir iki olaydan bahsedeceğim. Hani meşhur o Rasathane'nin bombalanması hikayesini hepiniz bilirsiniz değil mi? Ama bir de mesela başka birkaç örnek daha var. Nedir mesela bir tanesi? Bir tanesi avokado meselesi. Osmanlı'da bir avokado meyvesi yetiştiriliyor. Saraya satmaya başlıyor, vermeye başlıyor. Çok beğeniliyor, nasıl yeneceğini de biliyor. Fakat ulema bundan rahatsız oluyor. Çok özür diliyorum, bu avokado meyvesinin maymunla bilmem ne hayvanın çiftleşmesinden ortaya çıktığını iddia ederek adamın bahçesini tarumar ettiriyorlar. Bir başka örnek, İngiltere'ye yaptığımız bir iyilikten dolayı Türkiye'ye araba çok erken dönemde geliyor. İngiliz kraliçesi bize bir araba hediye ediyor. 1800'lerin ortaları. Araba geliyor fakat yine de İngilizler gelir gelmez gemiyle getiriyorlar. Öğretiyorlardı arabanın sürülmesini saraydan birilerine. Fakat ne kadar öğretseler de insanlar görüyor ki önünde at yok, eşek yok. Bu nasıl yürüyor? Şimdi ulemaya soruyorlar. Ulema günlerce cevap vermiyor. En sonunda diyor ki bu olsa olsa cin peri şeyidir. Bunu denize atalım diyorlar ve denize atıyorlar. Bakın işte din mantığı bu. Ama bu din değil ki. Bize din diye sunuluyor. Bu tırnak içinde din. Yani din de değil, öbür din de değil hatta. Niye? Ya insan üretimi gerçek manada olsa ya şu din olmaz. İşte aynı mantıkla bugün tıp fakültelerinin tarihi kaça gidiyor? En fazla 1827. Daha dün bir makalede gördüm. Trabzon vilayet salnamesinde 1880'deki doktor listesi. Tamamı Yahudi ve Rum. Birkaç da Ermeni var. Niye biliyor musunuz? Biz 1820'de, 27'de İstanbul'da tıp fakültesi açtık modern anlamda. 45 yıl boyunca bir tane Müslüman talebe gitmedi. Modernleşme hep bizdeki etnik azınlıkların içine yaradı.
Kadavra.
Zaten kadavra da var işin içinde. Modern eğitimin kendisine düşman oldular. Mesela Atatürk'ün yaptığı şey onun için bir gerçek manada din reformudur. Niye? Atatürk Osmanlı'nın yetiştirdiği bir subaydır. Atatürk görüyor, ben de olsam, siz de olsanız emin olun o şartlarda bunu yaparsınız. Başka yapamazsınız. Çünkü Osmanlı ta 1700'lerde bunu görmüş ama felsefi anlamda görmemiş maalesef. Tercüme hareketlerine başlamış aynı 800'deki gibi. Çok kısa sürmüş tercüme hareketleri. Ulema yüzünde. Sonra ne olmuş? Tepeden bir modernleşme yapmış. Mühendishane-i Bahri Hümayun, Berri Hümayun'u kurmuş. Ama burada da bir tarafta medrese devam ediyor. Burada da siz mühendislikleri kuruyorsunuz. Tamamen Avrupa'yı standartlarda. Siz bunu birleştiremedikten sonra ikilik doğar ve doğdu. 1923'e kadar bu ikilik devam etti. Medreseler bir tarafta direndi. Öbür tarafta işte tıp fakülteleri, kız okulları, üniversiteler hepsi kuruldu. Sıbyan mektepleri kuruldu. Ama medrese bunlara karşı daima direndi. Ve Osmanlı modernleşmesi bir türlü başarılı olamadı. Yukarı yoksa sultanların hepsi modern insanlardı. Ama halka bunu indiremediler. Halkta ya zübbeleşme doğdu, işte Peyami Safa'nın Neriman'ı tiplemesi, Efruz Bey tiplemeleri oluştu. Ya da tam karşıtı mollalar, gerici mollalar dediğimiz tipler ortaya çıktı. Atatürk bunu gördüğü için dedi ki bu medreseleri kapatmadan modern eğitimi Türkiye'de yapamayacağız. Tevhid-i tedrisatı getirerek din eğitimini aslında bütün okullarda mecburi hale getirdi. Bu çok önemli aslında. Ama Cumhuriyet döneminin bazı hataları yüzünden tabii ki o dönemde de her dönemde de eksiklerimiz oldu. Ama bugün Türkiye meşhur Kentvel var. Dinler tarihçisi. 48'de Türkiye'ye gelmiş. Birkaç yıl kalmış. Hocalarla görüşmüş. Müthiş bir yorumu var bakın. Bu adam dışarıdan ama öyle sıradan bir üniversitenin hocası değil.
Kentvel Smith mi?
Kanada'da McGill'de bulunmuş. Fazlur Rahmanlar işte çok meşhur hocalarla bulunmuş. Diyor ki Türklerin Araplardan farkı diyor. Bunu 48-49'da yazdığı kitapta söylüyor. Türklerin Araplardan farklı. Türkler tarihleriyle beraber dinlerini okuyorlar diyor. Ve o arada da öğrenmiş Ankara İlahiyat'ın kurulacağını. Bazı hocalarla görüşmüş. Bizim Hüseyin Gazi Yurdaydın gibi birkaç hocayla görüşmüş. O Şemsettin Günaltaylar'la görüşmüş. Türkiye'deki mantığı tekrar kavramış ve aynı Annemarie Şimel'le de bir tanışıklığı var. Diyor ki Türkler yeni bir şey deniyorlar ve Türkler milletin zannettiği gibi böyle dinden uzaklaşmış falan da değiller. Çünkü Türkler tarihte olduğu gibi şimdi de tarihleriyle birlikte dinlerini yorumlamaya çalışıyorlar diyor. Halbuki Araplar diyor dine olmuş bitmiş bir nesne hüviyetinde bakıyorlar diyor. Tarihte bunu söyleyen iki kişi var son dönemde. Birisi bu Simit, diğeri de Said Halim Paşa. Ama maalesef bu işte felsefenin bize kazandırdığı aslında bir din anlayışıdır. Biz şu anda maalesef bu din anlayışından çok çok uzağız. Ama inşallah işte bu tür vakıflar, ilahiyat fakülteleri büyük bir kazanımdır Türkiye'de Cumhuriyet'le birlikte. İlim yuvaları halinde bunları bilimsel bir şekilde ortaya koyarak Türkiye'de bir zihin devrimine eninde sonunda ulaşacaklardır. Ben buna inanıyorum. Yoksa bu şekilde gidersek Orta Çağ Avrupa'sına dönebiliriz ama gidişat yine de Orta Çağ Avrupa'sına dönmeyeceğimizi bir yerde kırılmanın tekrar olumlu bir şekilde devam edeceğini gösteriyor. Teşekkür ediyorum. Biraz uzattım. Evet.
Hocam çok değerli sorularınız için hem bizim felsefedeyim vakfı
evet.
Hem de kıymetli katılım hocalarınız adına sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi soracağım kısmımız olacak.
Evet.
Soru sormak isteyen varsa.
benden başlasın. Hocam teşekkür ederiz, sağ olun. Sunumunuzda da şey vardı aslında, İslam düşünürlerinin İslam'ın neresinde olduğunu anlattınız.
Evet.
Ama Tanrı tasavvurlarından bahsettiniz. Genellikle İslam filozofları İslam düşüncesinin dışındadır diyenler şuradan başlatıyor durumu. Bunlar namaz kılmaz. Hatta namaza işte avam işi olarak bakar. Evet. Alkol tüketirler gibi şeyler söyleniyor. Bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Şöyle söyleyeyim. Ankara İlahiyat'ın hocalarından bir isim vermeyeceğim bu konuda. Birisinin, hem de felsefe tarihi hocalarından birisinin bile kitabında, bize çok sorulan bir soru. Çok ilginçtir. Bakın, iki kişinin yaklaşımını örnek vereceğim. İbn Sina'nın kitabında, tıp kitabında da, başka kitaplarında da bazen bir cümle geçer. Bir kere geçiyor ya da iki kere geçiyor. Hastalığım, kendisi doktor olmasına rağmen hasta. Kendisini tedavi etmeye çalışıyor, ömrünün son günleri. Orada diyor ki, Arapça ifade olarak, ara sıra diyor, işte çalışmaya çalışıyorum, mumu yakıyorum, çalışıyorum. Hastalığım biraz ilerledikçe de bir yudum şarap içiyorum diyor. İfadesi bu. Fakat kelime, Arapçadaki kelime şarap. Bildiğimiz hamr, alkollü içki anlamında hamr değil. Şimdi bu ifadeyi hoca alıyor, felsefe tarihi hocası, İbn Sina'nın kadın ve içki düşkünü olduğunu, tarihte bunu zaman zaman işte dediği gibi Yasin'in iddia edenler olmuş ve dine karşı lakayt olduğunu, dini bozduklarını falan söylüyor. İşin garibi, Türk vatandaşı olup Amerika'da yaşayan Hristiyan Rum Dimitri Gutas, İbn Sina ve Arapça uzmanı bu adam, dünyaca meşhur, diyor ki tam da bu cümle İbn Sina'nın Hanefi olduğunu gösterir diyor. Neden? Çünkü diyor, Hanefilikte hamrla şarap birbirinden ayrıdır. Hamr alkollü içkiye denilir. Şarap ise diyor, kımız gibi başta, bal şerbeti gibi. Alkol oranı diğer alkoller, alkollü içkilerde olmayacak derecede düşük olan boza gibi veya benzer meyve içkileri gibi içkileri Hanefiler hep kullanır. Ben de Türkistan'da bulundum. Gerçekten oralarda bunlar çok rahat bir şekilde içilir. Ve bunlara caiz denilir. At etinin yenilmesi gibi mesela oralarda. İşte Dimitri Gutas mesela bunu böyle çıkartıyor. Normalde yine Hüseyin Atay rahmetli bir hadis hocası ilahiyattan kendisine sormuş. Kitabının bir Farabi'nin tercüme ettiği, Farabi'nin eserlerini tercüme ettiği bir kitabın başında. Hocam demiş hadis hocası. Bu Farabi demiş, siz çeviriyorsunuz İbn Sina'yı, Farabi çalışıyorsun ama ya bunlar kitaplarında neden bir tane ayet ve hadis kullanmıyorlar demiş. İbn Sina kullanıyor, ayrı bir konu da. Farabi hiç kullanmıyor. Demiş ki onların ayet ve hadis kullanmalarına gerek yok ki demiş. Zaten adam onu yorumluyor demiş. Yani adamın yorumladığı ayet ve hadisin anlattığı din zaten demiş. Onun için siz böyle bir şey diyor düşünmenize bile gerek yok. Kaldı ki sufiler bile bazen ne anlaşılır? İşte İbn Arabi'yi okusanız veya başka sufiler okusanız sanki namaz avam içindir, halk içindir ya da ibadetler, böyle bir şey yok. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ama şu var, ibadetler bir araçtır. Ana amaç nedir? Ahlaklı ve erdemli bir hayat yaşayıp Allah'a karşı her an bir huşu içinde olmaktır. İbadetler bunun devamlılığını sağlar. İbn Sina hatta açıkça şunu söylüyor. Vahiy gelmeseydi de, nübüvvet olmasaydı da biz, ki Maturidi'nin de görüşüdür bu, biz aklımızla kendimize yönelik bir takım ibadetler uydurabilirdik çok rahatlıkla. Çünkü nasıl bir insan kendisine bir bardak su verene bile teşekkür ediyorsa, biz de şu evreni bize, onun özellikle Haybin Yaksan da bunu anlatır, bize bu evreni lütfeden bir yaratıcıyı eninde sonunda buluruz. Maturidi'ye göre de aynen böyledir. Buluruz ve buna karşı bir şükran duygumuz oluşur. Ve bunu bir şekilde günlük, haftalık, aylık ritüeller şeklinde tekrar edebiliriz. Bu gayet doğal. Bu ibadeti küçümseme değil. Tam aksine ibadetin fenomenolojisini yapma, felsefesini yapmadır.
Teşekkür ederim.
Burada herhalde birisi var. Evet.
Buyurun.
Ben İslam kültürünün dışarıdan geldiğim için bu İslami sorunlarla yeni yeni kaç kaç ya.
Nerelisiniz?
Japonya'dan.
Japonya'dan geldiniz, güzel.
Öncelikle Peygamber sizin konuşmanız sayesinde çok önemli bilgiler edindim. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Düşündüm. Kur'an'da dini parçalan, insanların dini, yani İslam'ı parçalamaları gerektiği geçiyor. Ayette.
Evet.
Kur'an'a anlaşılır dille yazıldığı, indirildiği gibi.
Söyleniyor.
Ya ona rağmen bu sizin bugün bahsettiğiniz yorumcular, bu hani İslam düşünce tarihini oluşturan bu insanlar hani dini bölmüş resmen.
Şüphesiz.
Acaba hani bu Kur'an'da hani dinin parçalanmaması gerektiği, Kur'an'ı anlaşılır şekilde indiği, okuya nasıl bunu anlayamıyorum?
Şöyle söyleyeyim, sorduğunuz soru gerçekten önemli şu açıdan. Önce şöyle yaklaşmamız lazım. İnsanın olduğu her yerde, özgür iradenin olduğu her yerde muhalefet vardır. Mezhepler vardır, cemaatler vardır, hepsi vardır. Kur'an'ın burada bizden istediği şey bu tarz fikir ayrılıkları değildir. Fikir ayrılıklarının olmaması değildir. Dini parçalamak demek. Demin din anlayışından bahsettim ya. Hakikat etrafında toplanın. Ama burada hakikatin hani nasıl rengin tonları olursa, hakikatin de bazen tonları olabilir. Siz şuradan yaklaşırsınız, öbürü buradan yaklaşır. Bunu bir kavga vesilesi, birbirinizi dinden çıkma ve suçlama ya da öldürme vesilesi haline getirmeyin. Birbirinizle bilimsel olarak yarışma imkanını elde edin. Yoksa o zaman Kur'an şunu isterdi. Tek tip insan. Halbuki insanın iradesi var. Yanlış yapma özgürlüğü de var. İyi yapma özgürlüğü de var. O zaman şunu da sorabilir sizin sorunuzun devamında. Allah insanlardan devamlı, hem de aslında İslam felsefesine oralara girmedim. İnsan anlayışı da çok önemli. Niye? İnsan ezelidir. İslam'ın esas yaratılış sisteminde. Biraz önce söylediğim manada ezelidir. Zamansal olarak ezelidir. Tanrı'nın bir yansımasıdır, tecellisidir. O zaman bu insan nasıl kötülük yapıyor? Kötülüğü de filozoflar çözmüştür. Kelamcılar kötülüğü çözemezler bakın. Çözememiştir de. Niye? Demişlerdir ki kötülüğü de Allah yaratıyor ama hoşlanmıyor. Halbuki İslam filozofları diyor ki hayır. Kötülük diye bir şey yoktur. Kötülük olgusal olarak vardır sadece. Metafiziksel olarak kötülük yoktur. Evrende hiç yoktur. İnsan olan yerde kötülük vardır. Ben size kötülük yapıyorum, siz bana kötülük yapıyorsunuz. Ama bu kötülük normalde bu dünyaya ait bir şey. Özünde baktığınızda aslında yeryüzünde iyilikten başka bir şey. Çünkü var olmak zaten bizatihi iyi olmaktır. Onun için bu ihtilaflar gayet tabii. Ama o ihtilaflar kavgaya, öldürmeye, birbirini suçlamaya ve birbirinden kopmaya sebep oluyorsa bu gayet yanlıştır. Tanrı'nın bizden istemediği şey budur. Yoksa mesela Japonya'ya gitseniz orada birkaç tane din vardır, değil mi? Veya birkaç tane dinin dışında dine tamamen mesafeli insanlar vardır Japonya'da. Fakat siz onu biraz daha bu insanları metafizik bir üst perspektifte, ortak bir tanrı anlayışında, bak hangi nasıl bir tanrıya inanıyorsunuz diye tartışmaya başladığınızda kendinin ateist olduğunu söyleyen bile bir boşluğa düştüğünü hissedecektir. Ama siz orada katı dindarlıkla ben Müslümanım arkadaş derseniz, mesela Japonya'dan örnek vereyim size. Japonya'ya ilk İslam'ı götürenlerden birisi Abdurreşit İbrahim'dir. Biz Japonya'da onun toplantısını yaptık. Mezarı da oradadır. Tokyo'daki meşhur camiyi yaptıran ilk odur. Diyanet Camii diyorsunuz ya. Diyanet Camii'nin aslında oradaki yerinde eskiden küçük bir cami vardı. Abdurreşit İbrahim diye büyük Tatar alimi. Kitabını da mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Türkçesi var, Japoncası da var. Abdurreşit İbrahim ve Tatar alimleri o bölgeye gittiler ve yetiştirdikleri en büyük isim kim? Hadi bilin bakalım. Japon. Toshihiko Izutsu. Mesela Izutsu'yu okusanız bir Müslüman okuyor gibisinizdir. Bir İbn Sina okuyor gibisinizdir. Tam bir İbn Sina hayranıdır. Şimdi Toshihiko Izutsu Carullah'tan da ders almıştır. Musa Carullah'tan, Abdurreşit İbrahim'den de. Ha demek ki bir Müslüman bambaşka bir dinin mensupları içerisine gidip orada Kur'an kursu açıyor, cami açıyor. Oraya Avrupa'ya giyimi götürüyor. Pantolon fabrikaları kuruyorlar, terziler açıyorlar orada, terzi dükkanları açıyorlar. Ve orada İslam'ı ilan ediyorlar. Diyorlar ki biz Müslümanız. İslam'ı öğrenmek istiyorsanız gelin. Ve hiçbir kavgaya bulaşmadan, Orada bir İslam cemaati oluşturuyorlar. Ve Japonlara da düşman değiller. Çok da iyi ilişkileri var. Hatta Japon kralıyla da iyi ilişkileri var. Abdüreşit İbrahim normalde Türkiye'deydi. 1937'de yanlış hatırlamıyorsam 35 ya da 37'de Konya'nın Cihanbeyli köyünden Japon kralının davetiyle tekrar Tokyo'ya gitti ve orada hayatının sonuna kadar yaşadı. Şimdi demek ki bakın bu örnek bile bize bir şeyi doğru anlatırsanız her yerde bunun. Çünkü İslam evrensel. Ve biz İslam'ı sadece peygamberimizle gelen dil olarak da din olarak da görmüyoruz. Peygamberin ümmeti sadece biz değiliz. Japonlar, Çinliler, Amerikalılar, İngilizler hepsi peygamberin ümmeti. Ama bizim sorumluluğumuz da onlar. Biz dini anlatmayı beceremiyoruz. Kur'an okuyan Müslüman olabilir. Olmayabilir de o andaki şeyine bağlı. Ama beni görmesi lazım. Önceki örnek olarak ben tarafsız bir şekilde işte İslam'ı anlatıyorum. Kimseyi ötekileştirmiyorum. Bunun bir ahlak dini ol. Tanrı'nın şöyle bir varlık olduğunu siz de makul bir şekilde böyle bir Tanrı'ya ben de inanırım diyorsunuz. Ama siz çocuk size sorduğunda ya niye namaz kılayım? Tanrı öyle istiyor. Bir çocuk mantığıyla bakın. Bu Japon çocuğu da Türk çocuğu da aynı mantıkla bakar. Ya bu Tanrı'nın başka işi gücü yok mu der. Hem hiçbir şeye ihtiyacı yok hem de benden niye namaz bekliyor ki der. Ben ona namazla nasıl şükrümü ifade edebilirim ki der. Burada ana mantık Tanrı'ya neden inanmamız gerekiyor? Hocalarınız yazıyor işte. Niye inanmalıyız? Neden inanmalıyız? Onun cevabını makul bir şekilde herkesin şu kalbine girecek, aklına girecek şekilde izah ederseniz hiçbir sıkıntı yok. Herkes, bizim anlatmamız gereken bu. Ama biz dini sınırlıyoruz Yahudiler gibi. Peygamberimizle gönderilen din. Hayır, Adem'den bu yana gelen bütün dinler İslam dinidir. Hakikat dinidir yani. İşte felsefeciler bunu yapmaya çalıştılar. Bu hakikat dinini evrensel bir şekilde ortaya koymaya çalıştılar. Bilmiyorum cevap oldu mu? Evet.
Evet. Bu cevabınızın ilk aşamasında aklıma geldi bu.
Evet.
Kavgalar, öldürmeler, hakikat.
Evet.
Şeyden her zaman insan gördüğü yorum üstünde beklediğini hatırlatıp söyledikleriniz hani insanı şeytan günah yapıyor.
Onu da söyleyeyim. Madem onu sordun. Şimdi şeytan bizim yolumuzda mı? Biz mi şeytanız? Şimdi melek ve şeytan gibi kavramlar İslam filozoflarına göre bakın bunu da doğru anlamalıyız. Aslında tümel kavramlardır. Yani metafizik kavramlardır. Ayrıca bir şeytan yok. Şu İbrahim şu çayı içme ya da iç diyen. Şeytan bizim irademizin oluşturduğu bunu içebilirim de içmeyebilirim de. İyiyse bunu içerim, kötüyse içmeyebilirim. Ama bazen kötüyse de içiyorum değil mi? Bunu sağlayan benim iradem. İrademin kötü yanına ben şeytan diyorum. Ayrıca bir şeytan yok. Ayrıca bir melek de yok. Meleklik her şey, şu gördüğünüz her şey. Nedensellikler diyorum ya. Mesela oksijen aldığımız, şu güneş, yağan yağmur tanesinin hepsi bir çeşit melek. Ama bu bildiğimiz anlamda bizim gibi iradi bir varlık değil. Ne şeytan ne melek. Ama Kur'an onu metaforik bir şekilde bize anlatıyor. İşte burada kavga çıkıyor zaten. Diyor ki sen metaforik anlatıyorsun, yorumluyorsun. Ama sizin başta sorduğunuz, halbuki Kur'an çok basit. Doğru, çok basit. Eskiden insanlar çok basit olduğu için bunu kendi zihinleriyle anlamaya çalışıyorlardı. Diyelim ki siz meleğe veya şeytana böyle bir anlam verseniz de iyiliğe yönelseniz yine bu da kabul. Hiç kimsenin bir sıkıntısı yok. Ama ben bir bilim adamı olarak şeytana böyle inanamam. Meleğe de böyle inanamam. Niye? Çünkü ya ben az çok hakikatini anlamaya çalışıyorum ve anlıyorum. Yoksa bugün okullarımızdaki ister Japonya olsun, ister Hindistan olsun, ister Batı Avrupa olsun, isterse biz olalım. Hepsindeki temel sorun, işte Batı'daki dine karşı tepkiler oradan doğdu. Bizim çocuklarımız okula gidiyor, din dersinde öğretmen yağmuru, karı, yeryüzündeki birçok nedensellikleri dört meleğin yaptığını söylüyor. Çocuk biyoloji dersine giriyor, coğrafya dersine gidiyor. Bunların işte evrim teorisine karşı çıkmalarının sebebine yanlış algı. Tamamen yanlış algı. Ne diyor? Ya evrim teorisi mi olur? Biz Adem'den türedik. Evrim teorisi Adem'den türemedin demiyor ki. Evrim teorisi evrenin oluşumuna bir imkan sunuyor. Her şey doğru demiyor. Bilimsel olarak buna uğraşacaksınız. İşte Caner Hoca bir kitap yazdı. Buna rağmen ondan önce bir takım kitaplar var, makaleler var. Biraz daha farklı bir şekilde. Darwin'den önce var, Darwin'den sonra var. Ama kimse, batılı Hristiyanlar da din adına evrime karşı çıktı. Bizim Müslümanlar da din adına evrime karşı çıktı. Halbuki oradaki sorun sadece metafizik bir sorun. Dawkins'in söylediği o. Ne diyor? Eğer siz bütün bu oluşların, ister maymundan gelelim, ister eşekten gelelim, ister topraktan gelelim, hiç fark etmez. Eğer bunun tesadüf olduğuna inanıyorsanız, zaten orada bir sorun var. Tesadüf bilimsel bir ifade değil. Ötekisi daha bilimsel. Niye? Bir şey var orada, bir kurgu var. Aristo da bunu söylüyor, başkaları da bunu söylüyor. Tarih boyu bir ilk neden kavramı var. O ilk nedeni arıyor herkes. Bu metafizik de olabilir, fizik de olabilir. Ama bir ilk neden var. Herkes o soyut ilk nedeni aramaya çalışıyor. Felsefe tarihi tamamen bunun çabası zaten. Biz bunu anlamaya çalışmıyoruz. Demin Yasin'in sorduğu da o tarz bir soru. Direkt filozofları dinsiz ya da dine karşı olan insanlar gibi. Aristo bile bizim filozoflar tarafından büyük bir veya Platon dindar filozof olarak görülür. Tanrı'yı ispatlamaya çalışan insanlar, Tanrı'yı arayan insanlar, hakikatleri ortaya koyan insanlar. Eğer olaya böyle bakarsak işte o zaman daha doğru bir yaklaşım içinde oluruz diye düşünüyorum. Evet.
Son iki soruyu da beraber isterseniz hocam.
Olur.
Sonra ben benim şu konuda bir kafa karışıklığım var. Yani küçüklüğümden itibaren hep kendim Kur'an rehberinde
evet.
gitmeye çalıştım, gayret ettim. Yani başka insanların da Kur'an'ı anlattığım diye çıkardığı kitapları da hep okumamak için özen gösterdim.
Evet.
Çünkü onları okuyunca biraz daha farklı bakış açıları sahip olduklarını ve Kur'an'da da yazdığı üzere hani Kur'an size yetmiyor mu gibisinden ayetleri de göz önüne alınca bunun hatta çok olumsuzluklar barındırdığını gördüm. Çünkü insanlar Kur'an'ı bu sefer yetmiyor olarak görüp diğer kendi yorumları katan insanların kitaplarını okuyunca bu sefer karışıklığın oradan çıktığını ve insanların yalan yanlış bilgilerle dinden daha da uzaklaştığını görüyorum. Yani bunun için sizin yani bir solüsyonunuz, bir çözüm öneriniz var mıdır? Mesela ben hep düşündüm. Hep Kur'an'ın Türkçe çevirisini insanlara ilk başta okutmanın diğer yorumları okumadan önce daha isabetli bir hani binalarda yapılar olur ya iskelet.
Evet.
Daha sağlam bir iskelet oluşturacağını düşünüyorum.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Şahıs bu tek bir kişiye uygun solüsyon olmaz ya da çözüm reçetesi olmaz. Ben zaten Kur'an'ın her halükarda Türkçesinin mutlaka okunması gerektiğine inananlardanım ama Türkçesini okurken de aynı zaten mesele deminden beri konuştuğumuz o. İster Arapçasını, ister Türkçesini, ister İngilizcesini okuyun. Mesela hidayet hikayelerine bakın. Cat Stevens'tan başkalarına kadar. Bu tarz hidayet hikayelerine bakın. Bunların çoğu belli bir kültürel ortamda Kur'an okudukları için ister İngilizce okusun ister başka bir dilde okusun Müslüman oldular. Bu onlara yetti mi? Yetmedi. O zaman sadece tabii ki Kur'an belli bir zihniyetin verilmesi açısından tabii ki yeterli ama şunu söyleyeyim eğer bilimsel birikim, ilmi birikim dediğimiz şeyi bir kenara koyarsa Kur'an size her şeyi o anda sizin bilgi birikiminiz sınırlı olduğu için kendini açmaz. Kur'an'ın size kendini açabilmesi için işte ben size bugün felsefeyi tercih ettim. Kelami gelenek de size çok fayda verir ama bir yerde soru sormaya başlarız. Farabi'nin böyle bir yöntemi var. Diyor ki karşınızdaki muhatabınız size bir soru soruyor bir konuda. Tanrı hakkında mesela, yaratılış hakkında. Siz ona önce basit bir şekilde cevap verirsiniz. Ama baktınız ki o daha üstün istiyor sizden. Diyor ki tamam da işte soruyu tekrar ettiriyor. O zaman daha üst açıklamalar yaparsınız. Mesela ben size bu konuşmayı burada değil de camide yapsaydım böyle bir konuşmayı tercih etmeyecektim. Biraz daha farklı ama içerik olarak aynı olacaktı. Hakikat çünkü değişmiyor. Bizdeki sıkıntı şu. Camide konuşan vaizlerimiz veya ilkokulda, ortaokulda konuşan hocalarımız bir Yunus Emre'nin metodunu uygulamıyorlar. Bir Yesevi'nin metodunu uygulamıyorlar. Bir işte efendim bir başkasının metodunu uygulamıyorlar. Halbuki Yunus Emre mesela dikkat edin. Çok basit bir Türkçe ile cennet cennet dedikleri birkaç köşte birkaç huri isteyene ver onları bana seni gereksin. Bunun üstüne kitap yazılır. Ciltlerce. Şimdi bunu bugün ben söylesem cennetin ker ediyor derler. Başta bir takım tarikat liderleri. Halbuki Yunus bunu öyle bir halka kabul ettirmiş ki halk oradan bir anlam seziyor. Onun için eski büyük sufilerin bazı sözlerin arkasında o felsefi içerikler var. Mesela Batı'da da böyle. Ahmet Yüksel Özemre vardı atom fiziğinde. Biraz sufi yönü vardı hocanın. İzutsu'nun ilk kez kitabıyla Avrupa'da tanıştığını söylüyor. Kitabı da tercüme etti. Fusus'taki anahtar kavramlar diye. Fakat daha ilginç olan bir hikayesi var. Avrupa'daki bir toplantıya, bilim adamlarının katıldığı bir toplantıya katılıyor. Akşam bunu bir yere davet ediyorlar. Akşam diyorlar biz bir araya geleceğiz. Papazlar. Ama diyor ben diyor işte yemeğe gelmeyeyim de yemekten. Merak etmeyin size de uygun şeyler pişireceğiz diyorlar. Meğer adamların hepsi Müslüman. Akşam bir geliyor ki ellerinde Kur'an-ı Kerim ve Fusus'taki anahtar kavramlar kitabı. Şimdi elbette Kur'an-ı Kerim size her şeyi açıyor ama sorun şurada. O Kur'an kıyamete kadar hepimize bir şeyler açacak ama işte buradaki bir biyoloji uzmanına farklı açacak, bir tıp uzmanına farklı açacak, bir psikoloğa farklı açacak, bir ilahiyatçıya farklı açacak. Herkesin o bilgi birimi kimi çerçevesinde.
Mesela şey ayeti aklıma geldi. Biz her şeyi örnekleriyle açıkladık size Kur'an'da.
Evet.
Bir de şu ayet aklıma geliyor. Hocam bu Kur'an-ı Kerim'den sonuç geçirebileceksiniz. Nokta. Yani Kur'an-ı Kerim dışında kimi alim olabilir? Kimi zeki adamın örnekli verdiği örneklerden veya bakış açısından değil. Kur'an bakış açısından hesaba çekileceksiniz.
İşte ne o ama?
Yani anlayan insan için yeterli olur.
İşte doğru da o ne işte o Kur'an-ı Kerim.
Hocam.
Efendim?
Dükkanı kapayıp gideceklerini bildiği için çoğu mesela evet. Maddi ilerlerini vesaire işine de gelmiyor.
Ha, tabii ki o doğru. O dediğin doğru. Yani Kur'an merkezli tabii ki bir yapı kuracağız ama burada herkes Kur'an merkezli kurduğunu iddia ediyor.
Evet.
Herkes Kur'an. Mesela bizi ne diye suçluyorlar şu anda? Yani iyi ki bir dini cevaplara videolarımız var. Oradaki resimleri alıyorlar. Direkt liste hiç uğraşmıyorlar bile. Dini cevaplarda ne kadar video varsa resimleriyle birlikte kopyalıyorlar. Kafirler listesi. Yani burada işin garibi ben de varım. İşte Caner Hoca da var. Öteki de var. Belki de var. Bir takım hadisçiler de var. Efendim tefsirciler de var. Hepsi dertleri illa şu veya bu değil onların. Dediğiniz gibi orada kötü niyetler var. Kötü. Oradaki hizipçilik demin arkadaşımızın sorduğu soru kendi iş lehlerine ya da senin söylediğin gibi kendi nefislerine ağır gelen bir şey çünkü o. Bir yapı kurmuşlar, bir menfaat şebekesi kurmuşlar. Dinin o olduğunu pazarlamaya çalışıyorlar. Siz buna karşı çıkarsınız.
Ayette o bile yazıyor.
Evet.
Çok vaktimiz yok
son
biliyorum.
Soru.
Son soru.
Çok kısa
evet.
Kapatıyoruz.
Şimdi geçenlerde tırnak içinde bir tefsirci bir röportajda şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki İslam'da teşvik edilen akıl, felsefede kullanılan o saf ya da salt akıl değil, imanın boyuna eğdirilmiş, belirli sınırları ve çerçeveleri olan akıl övülüyor.
Evet.
Mesela Kur'an'da övülen akıl, bu hani her şeyi sorgulayabilecek olan bir akıl değil dedi.
Doğru.
Şimdi biz dedik gerçekten geleneksel olarak akıl mı vahye tabi olacak yoksa vahiy
mi
tabi olacak diye sürekli bir kavram kargaşası gerçekleşiyoruz. Sanki şöyle bir imaj var. Aklınızı kullanabilirsiniz ama bu dinin sınırları içerisinde kalması şartıyla. Yani namazda, abdestte veya dini bir ahkamla karşılaştığınız zaman tabii ki akıllı bir tercih mekanizması olarak kullanın ama o sınırı aşarsanız da eğer bu sefer işte klasik anlamda mürtet olma, dinden çıkma gibi böyle bir anlayış olur.
Suçlama gelir.
Evet. Siz bu tartışmalarda veya o tefsircinin bahsetmiş olduğu bakış açısını
sadece tefsirci değil ben şöyle cevaplayayım bunu güncel bir örnekle de hatta size vereyim ki daha iyi anlaşılsın. Günümüzdeki akılcı olduğunu söyleyen pek çok tefsirci hatta bizim yaptığımız toplantılarda da ben başta Mehmet Okuyan Hoca olmak üzere bazı çok güzel yorumlarına rağmen hala bir takım o felsefeye karşı olmaktan kaynaklanan Kur'an'ın kendi içerisinde anlaşılmasına inandığı için o belli bir yere kadar gelip belli bir noktadan üste çıkamama noktasındaki tavrını eleştiriyorum. Niye? Senin sorduğun gibi ısrarla en akılcı hocalarımız bile bir noktaya gelince tamam hocam akıl ama işte vahye tabi akıl. Peki ben size demin söyledim. Akıl zaten kendisi de vahiy değil mi? Aklın kendisi de vahiy. Dolayısıyla İbn-i Rüşd'ün çok meşhur bir sözü var. Ondan önce bunu Farabi de söylüyor başka bir şekilde. Diyor ki bir insan aklını kullanarak hakikate ulaşamıyorsa bu kesinlikle ya ön yargıdandır ya da başka bir sebeptendir. Akıl hakikate ulaşır. Diyelim ki hocam ama akıl var akıl var. Zaten burada söylediğimiz şey soyut anlamdaki akıl. Dolayısıyla şunun su olduğuna bir şekilde bir müddet sonra hepimiz karar veririz. İçimizde karşı çıkanlar olsa bile. Bunun su olduğunu, hiçbir şey toprağın toprak olduğunu hiçbir şey değiştirmez. Mesela size bu illa o tefsirci değil. Ben size çok dolu isim verebilirim. Hem de çok meşhur isimler. En akılcı isimler, piyasada en böyle aykırı gelen isimler. İsim vermek istemiyorum. Kelamcı veya tefsirci, hadisçi. Bunu ben derslerde de anlatıyorum. Mesela son 6 Şubat depreminde televizyonlara çıktı bunlardan bir tanesi. Bir tanesi de Karar Gazetesi'nde yazdı. Ne dedi? Deprem jeolojik bir hadisedir dedi. Siz buna inanıyor musunuz? Hepimiz inanıyoruz değil mi? Şimdi hoca ne çıkaracak diye içinden bir de şüphe var. Depremin jeolojik hadise olmadığını zaten söylemek imkansız. Peki bu hocalar akılcılığını nereye kadar getirdiler sadece? Depremin jeolojik bir hadise olduğuna. Bu zaten 100 yıldır, 200 yıldır bilinen bir şey. Daha fazladır bilinen bir şey. Felsefecilere baktığınız zaman 1000 yıldır bilinen bir şey. Aynı hocalar, aynı programda ne dediler biliyor musunuz? Bakın Kur'an'a yanlış bakışın sonucu işte. Dediler ki, ama dediler bu peygamberimizden sonra böyledir. Çünkü Kur'an'da kıssalar var ya, helak olmuş kavimler. Peygamberimizden önceki kavimler yaptıkları günahların cezasını anlık çektiler. İşte böyle bir Tanrı anlayışı sakat bir anlayış. Sizin inandığınız Tanrı peygamberden sonra bize torpil yapıyor. Bizim özelliğimiz ne? Bize diyor ki siz ne halt ederseniz edin kıyamette sizin hesabınızı göreceğiz.
Oysa Allah sünneti değişmez.
Değişmez. Hadi bunu açıkla. İşte niye açıklayamıyor? Sadece o tefsirci değil. Türkiye'deki aşılamayan, deminden beri benim aslında bu konuşmamın özünü teşkil eden şey bu. Bir noktada bu hocaların yüzlerini de anlatıyorum. Diyorum bakın yanlış yapıyorsunuz. Böyle bir din anlayışını hiçbir çocuğa kabul ettiremezsiniz. O zaman çocuk onu da sorar. At kavmi belki de hidayet erecekti. Niye Allah hemen bir naneyi işlediler diye, Lut kavmi bir yanlış yaptılar diye helak etti. Dolu şimdi Lut kavmi piyasada. Bu nasıl bir tanrı ki benden önceki, peygamberimden önceki diğer peygamberler insan değil mi? Onlar Allah'ın kulu değil mi? Onları yaptıkları hata yüzünden helak ediyor. Bu tamamen Kur'an'a yanlış anlam yüklemeden kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla burada vahye boyun eğmekle, ben baştan beri hep onu söylüyorum. Felsefe din diye bir ayrıştırma da yok. Felsefe din uzlaştırması diye bir şey de yok. İkisi aynı şey zaten. Yani siz illa ne dedim Maturidi bile ne diyor? Peygamber olmasaydı, vahiy gelmeseydi bile insan aklı iyiyi de kötüyü de bulmak zorundaydı. Tanrı'yı da ve ahireti de bulmak zorundaydı. Hüküm de koymak zorundaydı. Yusuf Şevki Yavuz Hoca bile bunu mesela kabul ediyor.
O yüzden ayrımı yapmıyorsunuz. Aklın da kendisi bizatihi vahiy olduğu için.
Tabii ki. Zaten... Ama o, burada demin arkadaşımızın sorduğu soru üzerine. Her can isteyenin aklı değil. Burada toplumsal veya evrensel olarak hakikatlerde buluşmak şartıyla. Ama tabii ki sen beni reddedebilirsin, ben seni reddedebilirim ama dediğim gibi o söylediğim şeyin hakikati değişmez. Mesela Hegel bile aslında Hristiyan kültürünün etkisinde bir tanrı kavramını tartışıyor bir müddet. Din felsefesini ilk kez kurmaya çalışıyor ama bir bakıyor ki tanrı kavramını Hegel bağımsız bir şekilde düşünüyor önce. Nasıl bir tanrı? Bir bakıyor ki tek bir tanrıya gidiyor, orada duruyor. Çünkü Hristiyanlıkta üçlü bir tanrı anlayışı var. Orada bu sıkıntı yaşayacak, hemen anında dönüyor. Bıraksanız bütün insanlık tek bir tanrıya gider.
Evrensel akılla.
Evrensel akılla tabii ki gider. Burada doğru bilgilendirme ve doğru tavır önemli.
Cevap.
Çok teşekkür ederim. Güzel bir şey.
Hocayla baş başa kaldığınız zaman sorabilirsiniz. Oturumumuzu bir kapatmak zorundayım.